Merhabalar, Psikolojikmiş podcast serimize hoş geldiniz. Pınar Kaya Türk ben.
Ben Kevser Demirtürk Doğan.
Bugün bağımlılık konusundan bahsedeceğiz. Önceki haftalarda stresle baş etme yöntemlerinden bahsederken, bedensel anlamda stresle baş etmeye çalışırken, rahatlamaya, gevşemeye çalışırken, yanlış bir şekilde kullanılan bazı maddelerin bağımlılıklar yaratabileceğinden, bunun da uzun vadede daha büyük problemlere yol açabileceğinden bahsetmiştik. O yüzden bu bölümde de bağımlılık konusunu biraz daha detaylı ele alalım dedik. Çünkü çok önemli ve yani şu günlerde özellikle bu deprem felaketi sonrasında çok kritik bir konu. Benim nazarımda. Çünkü insanlar bazen travmalarla baş etmek için çeşitli maddelere yönelebiliyorlar ve bu maddeler uzun vadede daha büyük sağlık problemleri, bağımlılıklar yaratabiliyor. Bunların önünü almak amaçlı ya da bilgimizi, farkındalığımızı arttırmak amaçlı bu yayının iyi geleceğini düşünüyorum. Kevser, senin bağımlılığın var mı diye açayım konuyu.
Benim şu anda teşhis konmuş bir bağımlılığım olduğunu düşünmüyorum. Sadece bazı şeylerle ilgili şüphelerim var. Onları sana soracağım yayının ilerleyen dakikalarını. Ama yıllar önce sigara bağımlılığım vardı. Sigara kullandım bir dönem ve sonrasında bıraktım.
Wow, ne zaman başladın, ne kadar kullandın?
Üniversite yıllarımda başladım. Pek çok insan gibi belki de arkadaş çevresinin katkısıyla. Yaklaşık 10-15 yıl kadar kullandım herhalde ve sonrasında ilaçla bıraktım.
Wow, ne ilacı kullandın?
Şanfix kullandım. Yani hala var mı o ilaç bilmiyorum ama o dönem epey popülerdi.
Evet.
İlk kullandığımda epey yan etkisini gördüm ama ona rağmen çok bırakmayı istediğim için sigarayı devam ettim ve faydasını da gördüm açıkçası.
Güzel. Kendi başına mı kullandın bu ilacı? Bir danışmanlık doktor kontrolü bile mi?
Kendi başıma kullandım ama doktorun mu yaz? Yok, direkt gidip eczaneden alıp kullanmıştım.
Evet, bazen nikotin bantları kullanıyorlar insanlar sigarayı bırakmak için. O da çok bilinir.
Sigarayı başladıktan sonra bırakmayı isteyen bir insan olarak denemediğim yöntem kalmadı Pınar, inan. Nikotin bandından nikotin sakızına kadar. Yani bende
Onlar
hiçbirisi
nasıl?
fayda etmedi.
Onlar etki etmedi
Evet,
sanırım.
sanırım çünkü benimkisi aslında şey, nikotin bağımlılığından ziyade sigaranın ağzımda durma, elimde durma hissiydi diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten hani nikotin bandının bana hiçbir faydası olmadı. Hiç sigara içmiyormuşum gibi hissediyordum.
Yani seninkisi bir anlamda alışkanlık da hani dudak tiryakiliği dedikleri davranışsal alışkanlık aslında. Onları kırmak da zor kesinlikle. Yani sabah kalkıp yüzünü yıkamak gibi bir şey mesela davranışsal olarak alışkanlığı olan insanlar için sabah kalkıp çakmağı çakmak mesela o yapmak istediği davranışsal olarak güdülendiği bir şey.
Ama
Evet.
mutluyum tabii bir noktada, en azından çok geç olmadan sigarayı bırakabildiğim için.
Evet, geçmiş olsun diyelim.
Teşekkür ederim. Şu an
Peki nasıl karar verdin bunu
şu an
bırakmam lazım diye?
akciğerlerim şey olmuştur. Amuda kalkıp dans ediyorlardır diye tahmin ediyorum. Sigarayı bırakmaya nasıl karar verdim? Sigaranın zaten hiçbir zaman benim için iyi bir şey olduğunu düşünmedim ben sigara kullanırken de. Ama bir kere başlamış bulundum ve bağımlılık böyle bir şey zaten. Hani şey değil, onu çok severek devam etmiyorsun o bağımlılığa. Sana zarar verdiğini düşünerek bir oranda vicdan azabıyla devam ediyorsun. Hep öyleydi. Ve çok da bırakmayı denedim. Hani kendi irademle bırakmayı denedim. İşte nikotin bandı denedim, nikotin sakızı denedim. Onlar işe yaramayınca işte dediğim gibi o dönem Champix bayağı popülerdi. Çok konuşuluyordu. Bir de bunu deneyeyim dedim. O işe yaradı. Ha, bu arada bir de şey de denedim. Onun adı tam olarak ne bilmiyorum ama bir şeye gidiyorsun. Çok komik ya. sana bir şeyler bağlıyorlar. Ondan sonra sendeki bir maddeleri bir tüpün içine koyuyorlar. Sonra o tüpleri bantlara geçiriyorlar. O bandı vücudunda taşıdığın zaman sigarayı bırakıyormuşsun sözde gibi bir şey de var. Sigarayı bırakma yöntemi de var. Şu an adını hatırlamıyorum. Bilenler mutlaka anlamıştır ne dediğimi. Onu bile denedim. Ona bile para verdim. O da işe yaramadı.
İlginç bir yöntemmiş. Bunu duymamıştım daha önce. Evet, yani aslında dediğin gibi bağımlılık öyle oluşuyor. Hani ilk başta keyif aldığın bir maddeden bir zaman sonra keyif almamaya başlıyorsun. Sadece yoksunluk belirtilerini geciktirmek için, ortadan kaldırmak için kullanmaya başlıyorsun. Ve bir bakıyorsun ki aslında bağımlı olmuşsun. Kullanmadığın zaman kendini huzursuz, gergin, mutsuz hissediyorsun. Tam da bağımlılığın tanımını yaptın az önce.
Süper. O zaman ben sormama gerek kalmadı.
Evet.
Peki bir şeyin bağımlılık olması için belli kriterler var mı?
Evet. Mesela başlarken ya işte bir kere kullanırım, birkaç kere kullanırım, sonra devam etmem diye başladığın bir şeyi tahmin ettiğinden daha uzun süre kullanıyor haldeyken kendini bulmak önemli bir bağımlılık kriteri. Sonrasında bırakmaya çalışıp bir türlü bırakamamak yine önemli bir kriter. Zamanının çoğunu ona ayırmak. Mesela işte acil bir işin var ama o işi yapmadan önce dur şunu içeyim öyle yapayım diyorsun mesela. Hani hayatında önceliklendirmek o şeyi ya da zamanının kritik kısımlarını, belli başlı kısımlarını ona ayırmak. Yani onu tasarlamak, onun için belli bir plan yapmak, onu kullanmak için. Bir takım olumsuzluklar fark etmene rağmen yine de devam etmek. Mesela bedensel olarak bir takım sağlık problemleri, alarmlar oluşmaya başladığı halde yine de devam etmekten geri durmamak. İşte içindeki tabii ki o müthiş bir istek ya işte bir sigara içsem ne güzel olur ya da bir işte şunu yapsam ne güzel olur şeklinde gelen bir istek, dürtü. Ve gitgide tolerans gelişmesi. Mesela işte ilk başladığında 3 tane içiyorken sigarayı sonrasında bir pakete çıkma, sonrasında 2 pakete çıkma gibi gitgide artması o maddeye olan ihtiyacın. Ve almadığında da vücudundaki yoksunluk belirtileri. Yani işte huzursuzluk, gerginlik, daha sinirli olmak, daha dürtüsel olmak gibi etkiler, yoksunluk etkileri bize bu şeyin bir bağımlılık hale geldiğini gösteren kriterler.
O zaman ben Kevser Demir Türkdoğan, ben bir telefon bağımlısıyım. Söylediğin her şey var.
Evet, davranışsal bağımlılıklarımız da çok fazla. Özellikle teknolojiyle birlikte hayatımıza giren bu akıllı telefonlar. Onlarda işte her şeye erişimin çok kolay olması, değil mi? Aklına gelen bir soru var. Tık Google'lıyorsun, hemen karşına çıkıyor.
Aynen.
Ondan sonra oyununu oynayabiliyorsun, arkadaşlarına sohbet edebiliyorsun, videonu izleyebiliyorsun. Her şey elimizin altında olduğu için hakikaten telefonlardan ayrı düşmek çok büyük bir yoksunluk belirtisi yaratıyor hepimizde.
Kesinlikle. Peki bağımlılıklar neden oluyor bunlar?
Bağımlılıklar aslında bir maddeyle tanıştıktan sonra onun gitgide beyindeki bir takım ödül mekanizmalarını, haz mekanizmalarını bozmasıyla oluyor. Ama bunun da öncesinde belki şunu şuraya dikkat çekebiliriz. Bazı insanlar da kişilik yapısı olarak yani beyinin fizyolojisi, kimyası olarak bağımlı olmaya daha yatkın kişiler olabiliyor.
Bu genetik mi oluyor?
Genel olarak bağımlılığa daha yatkın kişiler olabiliyor. Yani mesela işte ailede bağımlılık öyküsü olanların bağımlılık geliştirme ihtimalinin daha yüksek olması, bu hem davranışsal olarak ailede gördüğü için o davranışı ve normalleştiği için ama bir taraftan da genetik aktarım yoluyla bazı beyin kimyası, beyin yapısıyla ilgili durumların aktarılmasından dolayı o kişinin daha çabuk bağımlılık geliştirme özelliğinin olmasından da kaynaklanabilir.
Bağımlılıklar genelde hangi yaşlarda başlıyor? Var mı böyle bir yaş tanımı?
Genelde ergenlik çağına işaret edilir ama mesela ergenlikte ön ergenlik, orta ergenlik, geç ergenlik diye böyle farklı etaplara ayrılabilir. Gitgide bağımlılığa başlama yaşları daha böyle ilk ergenliğe doğru kayıyor. 10 yaşlar, 11 yaşlar, 12 yaşlar falan artık çok duyduğumuz maalesef yaşlar madde bağımlılıkları açısından.
Evet, okul önlerinde madde satışı çok yaygın olduğu için sanırım ben de çok fazla duyuyorum son dönemlerde özellikle. Burada şey de sormak istiyorum şimdi, bağımlılığa işte kişisel yatkınlık neden olabilir dedim. Bir de aslında dış etkenler var, işte arkadaş çevresi ya da okulun önünde satılması, böyle şey gibi, şeker gibi kolayca erişilmesi gibi, değil mi?
Aynen öyle. Ve hani sosyalleşmek için çocuklar hani dışlanmamak için, grupla uyum sağlamak için, bir gruba ait hissedebilmek için ne yapıyorlar? Arkadaşı kullanıyorsa o da kullanıyor. İlk etapta çok ilgisini çekmese de gruptan dışlanmamak için ya da sen işte hala çocuksun, sen daha toysun gibi yaftalar, etiketler almamak için "Aa işte ben de büyüdüm, ben de bunları yapıyorum, ben de sizin gibiyim" şeklinde bir duruş gösterebilmek için maalesef ilk adımı atmış oluyor.
Bir de şey var aslında, Türkiye hani misafirperver bir ülkedir ya, bu aslında bu tür maddelerde de aynı şekilde işliyor. Birisi işte atıyorum sigara içiyor, çevresindeki herkese ikram eder hemen, yak bir tane diye. Bunun da etkisi çok büyük. Sadece hani kişinin gruba dahil olması değil de grubun kişiyi içine çekmesi.
Doğru. Bir de tabii grubun kendi içinde belli normları var. Hani o grupta herkes kullanıyorsa yeni gelen kişinin de o normlara uyum sağlaması gerekiyor. Diğer kişiler de hani kullanan kişiler de böylelikle kendilerini garip hissetmemiş oluyorlar.
Kesinlikle. Peki tek bir tip bağımlılık mı var? Bunun çeşitleri var mı?
Çeşitleri var tabii ki. Şimdi bizim DSM'de yani tanı kitabımızda psikolojik psikiyatrik problemleri tanımlamak için, tanı koymak için kullandığımız işte belli başlı patolojileri başlıklar altında toplayan, kategorize eden kitapta tanımlandığı üzere 10 tane ayrı madde kümesi tanımlanmış. Bağımlılık yapan maddeler açısından bakıldığında bunlar alkol bağımlılığı, kafein bağımlılığı, kenevir bağımlılığı, halüsinojenler, işte LSD'ler vesaire gibi maddelerin bağımlılıkları, uçucu bağımlılıkları yani tiner, benzin gibi, bali gibi şeyler, maddeler. Dinginleştiriciler, uyuşturucular var mesela başka bir kategori olarak. Uyarıcılar var mesela işte kokain gibi, amfetamin gibi ve tütün var. Ve bunlara girmeyen diğer maddeler diye de ayrı bir başlık var. Bunlar madde bağımlılıkları olarak tanımlanıyor. Bunun dışında bir de davranışsal bağımlılıklar var. Onlar da internet bağımlılığı, kumar bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı, seks bağımlılığı, ilişkilere olan bağımlılık ve yeme bağımlılığı şeklinde.
İlişkilere olan bağımlılık derken, bu arkadaş ilişkisi mi, romantik ilişkilerden bahsediyoruz?
İkisi de olabilir. Yani zaten ilişki bağımlılığı olan bir insanın belli başlı tipik özellikleri vardır. Mesela hayır demekte zorlanır, diğer insanları memnun etmeye çalışır, aşırı uyum sağlamaya çalışır grupla ya da karşısındaki insanla. Terk edilme korkusu çok fazladır. Terk edilmemek için elinden gelen her şeyi yapar gibi gibi belli başlı özellikleri vardır. Bu hem arkadaşlık ilişkilerinde hem de partner ilişkilerinde kendini gösterebilir.
Benim bir arkadaşımın ilişki bağımlısı olduğunu öğrendim şu anda o zaman.
Evet, bir de ilişki bağımlılığı aslında şeye de götürebilir, madde bağımlılığına da götürebilir insanı. Yani düşünsene bir arkadaş çevren var ve onlardan kopmak senin için çok büyük bir problem. Terk edilme korkun var, dışlanma korkun var ve onlar kullanırken sen de gruba ait olmak için başlıyorsun. Ya da romantik ilişkide de aynı şekilde partnerin kullanıyor, sen de başlıyorsun şeklinde bir pattern gelişebiliyor. İlişki bağımlılığı olan insanlar çok kolay madde bağımlılıklarına yönelebiliyorlar.
Allah'tan öyle bir problemi yok ama şey, kaynağı sanıyorum, küçükken daha annesi hamileyken babası terk etmiş annesini ve babasız büyümüş. O babası tarafından terk edilme şeyi sebebiyle, travması sebebiyle erkek arkadaşlarından ayrılmakta inanılmaz zorlanıyor. Ayrılsalar bile arkadaş olarak ilişkilerini devam ettirmeye çalışıyor. Bu da her şeyi çok fazla karmaşık hale getiriyor.
Evet, eder yani karmaşıklaştırır. Terapi başlaması lazım.
İşte o da dışarıdan birinin söylemesiyle olmuyor ne yazık ki. İçten gelen bir şey olması gerekiyor. Öyle de bir isteği yok maalesef şu durumda. Ama
Evet.
bir noktada artık kendinin de terapiye başlaması gerektiğini anlayacağını düşünüyorum.
Evet, işte krizler yaşaya bir noktada insanlar bu gidişata bir dur demek lazım diyebiliyor. Ama o noktaya gelene kadar da yeterince fazla kriz yaşaması gerekiyor. O yüzden onları kurtarmaya çalışmak da doğru bir strateji
Evet,
olmayacaktır diye
ben
düşünüyorum.
bıraktım onu. Yani başlarda şey yapıyordum, söylüyordum ama artık işe yaramadığını gördüğüm için boşu boşuna kendimi yormuyorum en azından. Bekliyorum. Yani şeyi de biliyorsun artık, paterni de biliyorsun. O ilişki sürecinin nasıl başlayacağını, nasıl biteceğini de biliyorsun. Sadece böyle kenardan izliyorsun olacakları. Ama bilerek, sanki daha önce izlediğim bir filmi tekrar izler gibi. Konumuza dönecek olursak. Şimdi şey de var. Toprak yeme, cam yeme, işte kiremit yeme alışkanlıkları diyeyim şimdilik gibi şeyler de var. Bunları bağımlılık statüsünde değerlendirebilir miyiz?
Bildiğim kadarıyla onlar vücuttaki bazı önemli minerallerin, vitaminlerin eksikliklerinden kaynaklanıyor. Yani bir şeyin yerine koyulması lazım. Orada bir belki tıbbi tedavi gerekiyor. Vücutta ne eksik ne fazla onu check ettikten sonra. Yani bilmiyorum ki hani çok keyif verdiği için bunu yiyorum diyen birisi var mıdır?
Ben de bilmiyorum
Toprak yiyen,
açıkçası.
cam yiyen.
Ama şeyden çok hatırlıyorum. 90'larda değişik programlar vardı böyle şeyleri gösteren. Oralarda çıkardı böyle insanlar. Böyle katır katır cam yiyen insan videoları hatırlıyorum mesela. Çok enteresan gelirdi o zaman. Bana hala da enteresan geliyor.
Evet, hakikaten enteresan ama bir insan bunu neden yapsın?
Şey derler işte hamilelikte bir takım eksiklikler olduğu zaman mesela kiremit yeme isteği uyanıyormuş falan derler. Muhtemelen onun gibi bir şeydir diye tahmin ediyorum ben de.
Yani çok yüksek ihtimal vücuttaki bir takım eksikliklerle başlamış bir durumdur. Ona rağmen hani o eksiklikler giderildiği halde ya bunun verdiği tadı da hiçbir şey vermiyor deyip devam eden bilmiyorum var mıdır?
Anlıyorum açıkçası.
Evet, yani şu alışveriş bağımlılığından devam edelim istersen. Alışveriş
Olur.
bağımlılığı da çok yaygın. Mesela ben insanlardan şunu duyuyorum Türkiye'de. Yani şu son dönemki ekonomik koşullar bizi alışveriş bağımlısı yaptı. Çünkü biliyoruz ki şu an almazsak bir ay sonra almaya kalktığımızda çok daha fazla bir para vererek almak zorunda kalacağız. O yüzden ne alırsak kârdır diye düşünüyoruz. Sürekli alışveriş yapıyoruz.
Ben bunu şey olarak okumladım yalnız. Alışveriş bağımlılıklarına mazeret bulmuşlar gibi. Ya
Ama bir yandan
tabii haklılık payı var da yani ihtiyacı olan bir şeyi bu şekilde alıyorsa tamam ama ihtiyacı olmayan bir şeyi de hazır ucuz bulmuşken alayım diyorsa bence orada bir problem vardır. Sen ne dersin?
doğru. Ama şeyi de çok duyuyorum mesela. Ay iyi ki şu botumu almışım. Ay iyi ki şu elbisemi almışım. Şimdi alamazdım falan diyenleri de çok duyuyorum. Hani lazım değil o bot ona o anda ama günün birinde lazım olacak ve almaya kalktığında belki 3 katı para ödemek zorunda kalacak.
Ama işte günün birinde lazım olduğunda belki modası geçmiş olacak o
Yani işte klasik parçalar alıyorsa,
botun.
her zaman giyilebilecek şeyler alıyorsa bence sıkıntı yok.
Bilemiyorum ya.
Ben de alışverişe zaman harcamayı sevmeyen biriyim. Mesela yılda 2 kere ya da 3 kere böyle alınması gereken şeyler artık son raddeye geldiğinde artık mutlaka hani ev için ya da kendim için ya da işte bir şekilde alınması gereken bir şeyler olduğunda böyle son raddeye gelene kadar erteleyip artık ertelenecek hali kalmadığında gidip böyle belli bir zaman dilimini, bir günü belki 2 günü o alışveriş için harcayıp sonrasında kafasını rahat ettirmeyi seven bir insanım. Eşimde de şey var, o bir bağımlılık olabilir bence onunkisi. Şimdi Türkiye'de BİM ve A101'de böyle bir tane sepet olur ortada. Böyle zaman zaman onun içine böyle değişik değişik şeyler olur. Değişik değişik şeyler getirirler.
Yani burada da Aldi ve Lidl'de var aynısı.
Ha, aynen. Aldi ve Lidl'de o ıvır zıvır sepetlerinin başından bir türlü ayrılamıyor.
Ya oraya ben de bakıyorum. Arada güzel parçalar da yakalıyorum açıkçası orada da yani bilmiyorum bağımlılık olarak görmüyorum. Sadece markete gittiysen bir de göz atıyorum onlara.
Yok, ben bağımlılık olarak görüyorum ya eşiminkini. Yani böyle market alışverişi yaparken şöyle dediği oluyor. Sen bir dolaş, ben birazdan geleceğim. Deyip ortadan kayboldu.
Tam bir sigara bağımlısı sözü bu yalnız.
Sonra böyle elinde bir takım ıvır zıvırlarla gelip bunu alalım mı, bunu alalım mı diye sorduktan sonra ben de o ne işe yarayacak, bu ne işe yarayacak, bu çok dandik bir şeye benziyor. Ya bırak, bu zaten 2 gün sonra kırılacak deyip çoğu zaman vazgeçirmeye çalışırım
En
onu.
azından bir kontrol mekanizması var.
Aynen. Böyle bir de ara sıra da AliExpress'ten yine böyle ıvır zıvır alışveriş yapar. Ben de
AliExpress benim de favori alışveriş mekanlarımdan birisi.
onu. Ama işte onları ben şey olarak görüyorum ya. Ya alıyorsun, 2 gün sonra kullanamıyorsun. Aslında hani doğaya zarar gibi görüyorum. Onun üretimi için harcanan enerji, su vesaire.
Yani kötü tercihler yaparsan evet, ama aslında artık AliExpress eskisi kadar kalitesiz ürün satmıyor. Ve bununla birlikte eskisi kadar ucuz da ürün satmıyor. O yüzden artık karar verirken şeye göre karar veriyorsun. Ona ihtiyacın olup olmamasına göre karar veriyorsun. Ya tabii arada yaptığın saçma alışverişler de oluyor. Mesela ben en son kediler için uçan kuş oyuncağı aldım. Nasıl bir şey gelecek hiç bilmiyorum. Yani çok dandik bir şey olduğu belli ama ucuzdu ve yani çok da üzülmem kötü bir şey çıkarsa, birkaç kere oynarlarsa okeyim diye aldım.
Yani işte görmeden aldığın için böyle bir handikap var. Aldığında 2 gün sonra kırılma ya da istediğin gibi çıkmama ihtimali var. Bizim başımıza geldi. Ben almıyorum tabii ki, eşimin aldığı şeylerden başımıza geldi. Bir de mesela şey almıştım. Gereksiz şeyler de alınıyor. Yani mesela işte kızımızın adının yazdığı bir tane şey aldı. Damga basma, mühür basma şeyleri var ya,
Sebep.
aparatlarından. Nasıl?
Sebep.
Sebep, okula giderken kıyafetlerine ismini yazmamızı istiyor öğretmenler. Kıyafetler karışmasın diye. İşte kıyafetin etiket bölümüne bunu basarız. Güzel olur.
Mantıklıymış aslında ama kötü mü çıktı ürün?
Yok, iyi de çıktı da bizim kız onu her yere bastı. Yani masa örtüsü dahil her yerde. Her şeyde çantasının üstüne bastı böyle, hani böyle güzelim çanta, her yeri böyle yazı yazı. Kötü oldu. O yüzden bence hiç gerek olmamasına rağmen başımıza iş çıkardı.
Ama bunun böyle bir sonuçla sonuçlanacağını öngöremezdiniz. Bence şeyde alışverişin suçu yok burada.
Doğru söylüyorsun ama işte yani o şeyi başka bir şeyle yapabiliyorsam, yani kalem alıp elimle yazabiliyorsam, bence o aparata gerek yok yani. Doğaya zarar.
Ya evet, ama ben o kadar minimalist düşünmüyorum sanırım ya hayatla ilgili. Yani aşırı da şey değilim. Dediğim gibi mesela çok az kıyafetle hayatımı idame ettiriyorum. Çok az ev eşyasıyla hayatımı idame ettiriyorum. Ama bir takım şeyleri de alıp deneyimlemek hoşuma gidiyor.
Evet, farklı bakış açıları ve yaşam tarzları.
Evet, yani mesela evde bir sürü bitkim var. O bitkileri işte bir yere tutturmak için güzel şeyler yapıyorlar. Ya da ne bileyim, sulamak için ayrı aparatlar yapıyorlar. İşte problemler için ayrı şeyler yapıyorlar. Onları alıp deneyimlemeyi seviyorum ve şey, bazısı da işe yarıyor mesela. Normalde hani yaşadığın çevrede öyle bir ürün alıp şey yapamazsın. İşe yarayan bir ürün bulamazsın ama AliExpress'te var mesela.
Evet, var da işte görmeden aldığın için eline ulaştığında istediğin gibi bir şey olup olmadığından da emin olamıyorsun.
Ya işte onu da yorumlara bakarak karar vereceksin. Genelde çok satılan ürünlerin yorumlarında böyle fotoğrafından videosuna her türlü anlayabileceğin içerik olduğu için şey yapabiliyor. Yani bir fikir veriyor. Ama yorum yoksa orası kumar gerçekten de.
Güzel, alışveriş bağımlılığı konusunda epey söyleyeceklerimiz varmış. Bir de yemek bağımlılığı konusu son derece dikkat çekici. Davranışsal bağımlılıklar kısmında bence. Çünkü o da çok yaygın bir bağımlılık.
Bu evet, yemek bağımlılığı benim de dikkatimi çeken bir şey ama bunu burada geçiştirmek yerine acaba bununla ilgili ayrı bir bölüm mü yapsak?
Olabilir, yeme bozuklukları
Çünkü
kategorisi
bu üzerine
altında.
bence çok konuşulması gereken bir şey.
Doğru. Yeme bozuklukları, yeme bağımlılıkları ayrıca ele alınabilir. Çünkü çok yaygın bir mesele ve farkında olmadığımız bir mesele. Dürtüsel yemeler, duygusal yemeler.
Onun yerine sana şey soracağım son olarak, ben kumar bağımlılığını. Bana enteresan gelen bağımlılıklardan bir tanesi bu. Hani vücuduna aldığın bir şeyin bağımlılık yapması çok daha mantıklı geliyor. Alışveriş bağımlılığı da Bence zaman zaman keyifli olabilecek bir şey olduğu için mantıklı geliyor ama kumar bağımlılığın çok oturmuyor bende.
Kumar bağımlılığı da işte birçok bağımlılıkta olduğu gibi beyindeki haz mekanizmasını bozuyor. O yüzden bağımlılık haline geliyor. Kumarda da zaten hani bunun oynandığı bir yer var ya da bunu oynatan sistemler var şu an, online sistemler vesaire. Bağımlı hale getirmek için insanları ilk etapta tabii ki bir miktar kazandırıyorlar. Ya da oynadıkça daha da oynayabilmeleri için bir takım tokenlar veriyorlar, voucherlar veriyorlar. Ve böylelikle sistemin içerisinde tutmayı başarıyorlar insanları. Sistemin içerisinde daha fazla süre geçirdikçe beyindeki o kimyasal yapı daha da çok bozulacağı için artık çıkamaz hale geliyorsun. Bir de şu da oluyor, kaybettiklerini kazanma ihtimali sürekli pompalanıyor. Bu da sistemin içinde tutmaya ve devam ettirmeye yarıyor.
Aslında yine haz mekanizması ile alakalı.
Kesinlikle haz mekanizmasıyla ve hani o hırsla, açgözlülükle, bu sefer olacak gibi böyle şeylerle ve tabii ki hikayeler de duyuyor. Hani insan o şeye girdikten sonra, o platformlara girdikten sonra, o mecraya kendini kaptırdıktan sonra işte şu kişi şöyle yapmış, şu kadar kazanmış, işte bu kişi son bir kuruşuyla oynamış, sonra şöyle milyoner olmuş falan gibi hikayeler de insanları orada tutmaya yarıyor maalesef.
Bir de spor bağımlılığı var. O da bana enteresan gelen bağımlılıklardan bir tanesi.
Spor bağımlılığı aslında bağımlılık kategorisinde ele alınmıyor ama şöyle
Öyle mi?
bakabiliriz olaya. Spor yaptığında serotonin miktarı, endorfin miktarı artıyor ya, yine beynimizde hani bizi mutlu eden, bizi rahatlatan, iyi hissettiren kimyasallar artmış oluyor. Ve sonrasında insanlar o rahatlık, mutluluk hissini yaşayabilmek için spor yapmaya devam ediyorlar. Bir nevi pekiştireç görevi görüyor spor yaparken bu hormonların salgılanması. Bu da aslında iyi bir bağımlılık.
Ya başlarda evet ama çok aşırıya kaçması yine aslında herhangi bir bağımlılığın getirdiği zararları getirebilir diye düşünüyorum.
Doğru. Her seferinde o kimyasalları daha fazla, daha fazla salgılamak için daha fazla spor yapmak. Kesinlikle. Yani sağlıksız bir boyuta da geçebilir, katılıyorum sana. Yani bedenle ilgili aşırı farkında olmak, aşırı böyle özen göstermek her şeye. Ne kadar kalori aldım, ne kadar yaktım, kaç adım attım, ne kadar ağırlık kaldırdım vesaire. Bunlar sıkıntılı olabilir.
Bir de onların da kullandıkları aslında yasak olmayan bir takım maddeler var. Onları da çok fazla kullandıkları için işte onlar da kalp krizine neden olabiliyor. Mesela çok
Doğru.
beklenmedik bir sonuca neden olabilir spor bağımlılığı.
Doğru. Steroidler filan vücudun hormon dengesini bozuyor.
Pınar'cığım çok teşekkür ederim. Yine ayrıntısıyla konuştuk bağımlılık konusunu her zaman olduğu gibi. Sözleştiğimiz gibi yeme bozukluklarını ayrıca irdeleyeceğiz. Eğer bu konuda da soruları olan insanlar varsa bize psikolojikmiş Instagram hesabından özel mesajla yazabilirler. O soruları da bölümümüzde ele alabiliriz.
Aynen öyle. Belki son olarak şunu da söyleyerek kapatabiliriz. Herhangi bir şekilde travmayla, stresle baş etmek için yöneldiğimiz maddeler ya da yönelinen maddeler uzun vadede daha büyük problemlere sebep olacağı için bu şekilde rahatlamaya çalışmak yerine psikiyatristlere, psikologlara başvurarak rahatlamak, o sorunun üstesinden gelmek gibi yöntemler tercih edilmeli kesinlikle. Çünkü sonrasında bir durum, davranış ya da madde bağımlılık haline geldiğinde ondan kurtulmak için harcanması gereken çok fazla zaman, çok fazla emek ve para oluyor. O yüzden bunun önüne geçmek için yapılması gereken şey en iyisi hiç başlamamak ve daha düzgün yöntemlerle sorunlara çözüm aramaktır diyebiliriz.
Kesinlikle. O zaman yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Güle güle, görüşmek üzere.